Ayrım 49, sayfa 479. Köylerde sağlıkçı ve eve. Yakın zamana kadar sağlıkçı elemanından yoksun olan köylerimiz, enstitülerde yetişen sağlık memurlarıyla bu nimete kavuşmaya başladığı halde, onlardan halkın geniş ölçüde yararlanacağı örgütlenmenin yapılamayışı hüzün vericidir. Bu konu Sağlık Bakanlığı'nca gerçekleştirilmesi gereken ulusal ülkülerimizden biridir. Köyleri hastalıktan kurtaramadığımız sürece canlı, mutlu bir toplum olamayız. Dipnot: İsmail Hakkı Tonguç, Canlandırılacak Köy, sayfa 648. Köy enstitüleri yasasının köye yarayışlı eleman nitelemesine uygun olarak enstitülerin sağlık kolunda yetişen sağlık elemanları da öğretmenlerle birlikte köylere dağılmaya başlamıştı. Onlar için de hazırlık yapılmış, öğretmenler gibi donatılmışlardı. 20 yıl köyde kalma zorunluluğu onlar için de vardı. Aynı ülkü ve anlayışla çalışmaya koyuldular. Sağlık memuru ve ebelere 8-10 köyden bir köy grubu veriliyor, en uygun olan köy onların sürekli bulunacağı merkez oluyordu. Köy grubu içinde bölge okulu olan varsa merkez orası oluyor, değilse gene de okulu ve öğretmeni olan bir köy seçiliyordu. Öğretmenleri olduğu gibi sağlıkçılara da geçimlerini sağlayacak toprak veriliyordu. Onlar köy köy gezdiklerinden geçim tarlalarında kendileri daha az çalışabiliyorlardı. Bu nedenle işleri çoğunlukla grup köylerinden toplanan imecelerle yapılıyordu. Kendi sağlıkları için köyden köye koşan bu elemanın işlerini görmek köylüler için angarya olmuyordu. Onun çift hayvanının bakımı ve kullanımını ortaklaşa yaparlardı. Ayrıca sağlık elemanlarına köyleri dolaşmak için binek hayvanı da veriliyordu. Sağlıkçılar da öğretmenler gibi askerliklerini yedek subay olarak yapıyordu. Yönetim ve denetim yönünden 4459 sayılı sağlık yasasına göre hükümet doktoruna ve Sağlık Bakanlığı müfettişlerine bağlıydılar. Ancak 4274 sayılı yasada yer alan görevleri nedeniyle gezici baş öğretmen ve ilk öğretim müfettişleri tarafından denetlenirlerdi. Köylerde onların işi de en az öğretmenler kadar daha da öncelikli ve önemliydi. O yıllarda salgın hastalıklar, hastalık yapan mikropların üreyeceği ortamlar köyleri kasıp kavuruyordu. Çocuk ölümleri günlük olaylardı. Salgın hastalık dönemlerinde çocuklar yapraklar gibi dökülür giderdi. Nice delikanlıları, genç kızları bilinmez dertler alıp götürürdü. Sağlık memurlarının çalışmalarını düzenleyen yönetmelik, grup ve merkez köylerinin saptanmasıyla, denetlemeyle, nasıl çalışacaklarıyla ilgili açıklamaları getiriyordu. Görevleri dört başlık altına toplanmıştı. Sağlıkçılar bunları yerine getirdikleri gibi birçok başka sağlık sorununa da koşardı. Görevlerinin başında bulaşıcı hastalıklara savaş açarak hastanın ayrılması, tecrit edilmesi, en ivedi şekilde hastaneye gönderilmesi, hastalık hakkında doktordan alacağı bilgileri uygulaması, çevredeki insanlar için önlemler alması, gerekirse aşı yapması, zührevi hastalıktan kuşkulandığı kişileri doktora göndermesi, köylüyü aydınlatması ve benzeri şeyler yer alıyordu. İkinci görevi köyde bulaşıcı hastalıkları yayıcı ortamları azaltma girişiminde bulunmaktı. Örneğin içme sularının güvenceye alınması, sinek yapan bataklıkların kurutulması, herkesi ilgilendiren dükkan, hamam gibi yerlerin temiz tutulması, olmayan evlere tuvalet yaptırılması gibi işlerdi. Hastalık yapan sivrisinek, bit, pire, tahta kurusu gibi haşeratla savaşma yöntemlerini köylüye öğretmesi, onların bu işleri yapmalarına ön ayak olması. Bunun için bağlı olduğu hükümet doktorundan alacağı ilaç ve bilgileri kullanması ve kullandırması. Başka bir görevi ise hastalara ilk yardım götürmek, hastalıklarında ya da kaza sırasında yaralananlara yardım etmek ve doktora ulaşmalarını sağlamaktı. Bu nedenle öğretmenlere verilen kitap ve benzeri araçlar gibi sağlık elemanlarına da sağlık çantası, ecza dolabı, ilaç, araç ve gereçler veriliyordu. Sağlık memurları bu görevleri yerine getirmede köy muhtarı ve köy kurulundan her zaman yararlanıyordu. Ecza dolabını ve sağlık çantasını her zaman hazır tutardı. Ülkemizde yalnız iki tıp fakültesinin bulunduğu, ulaşımın çok güç olduğu o yıllarda köylere sağlıkçı verilebilmesi elbet küçümsenecek gibi değildi. Sağlık memurları enstitülerde aldıkları eğitimle yaratıcılıklarını kullanarak halkın sağlık sorunlarıyla yakından ilgilenirlerdi. Her birinin işlerini tam olarak yapabilmesi için grup köylerine en az ayda bir kez gidip orada 4 saat kalma zorunluluğu vardı. Özellikle hükümet doktoruyla anlaşarak zorunlu aşıları zamanında yapar, okul çocuklarının sağlığını gözden geçirir, öğretmenin istediği sağlık yardımını götürürdü. Sağlıkçılar köyleri dolaşırken bin bir hastayla karşılaşırlar, onların iniltilerini dinlerler, iyileştirme yetkileri olmamasına karşın sırt dönemezlerdi. Kendilerine kurtarıcı gibi bakan insanlara ellerinden gelen sağlık yardımını yapmaya çalışırlardı. Kimileri eski Anadolu halk hekimlerinin kullandığı bitki kökü ve çiçeklerinden elde edilen yöntemleri inceleyip şunu yap bunu yapma diye halkı aydınlatırdı. Nane, kekik, fesleğen gibi bitkilerden yapılan iyileştiricilerin bir zararı olmadığını anlatırlardı. Köylüler kimi zaman öyle yanlışlar yapardı ki gözlerinin önünde nice insanın yok olmasına neden olurlardı. Bizim köylerde ve yaylada ishal salgını vardı bir yaz. 35 köyü olan ilçenin bir tek enstitü çıkışlı sağlıkçısı vardı. O da kendine verilen bölgeye yetişebiliyordu. Yaylada ve köylerde çocuklar ölmeye başlamıştı. Bir orman askerinin ishalden ölümcül olduğu haberi verildi sağlıkçı Şükrü Yüksel'e. Karatepe yaylasını, Bilhos ve Çile köyünü kırıp geçiriyor bu hastalık diye anlatıldı. Üstelik hükümet doktoru izindedir o günlerde. İlaç yoktur ama sağlıkçı gene de hiç olmazsa hastalara su, ayran, yoğurt ve benzeri şeyler vermelerini önererek yardımcı olabilirim diyerek yola düşüyor. Bölgesi olmasa da o köyleri dolaşmak, öncelikle orman askerini kurtarmak için koşuyor. Atı ve kendi kan ter içinde köye vardığında orman askeri çoktan ölmüştür ne yazık. Askeri ilçeye götürmek için sala koymak istemişler ama o kadar incelmiş ki sala koyacak yanını bulamamışlar. Onu iyileştirmek için neler yaptıklarını öğrenince başından vurulmuşa dönüyor sağlıkçı. İshalini arttırır diye hastaya bir yudum su vermemişler günlerce. Ayran istemiş, ölüm anında bile vermemişler. Çay demiş, vermemişler. Zaman yitirmeden köylüler anlatıyor. İshal durumunda hastaya bol su verilmesinin, koyu çay içirilmesinin, yoğurt ve lapa yedirmenin bir sakıncası olmadığını, bunların iyileşmeyi etkileyeceğini anlatıyor. Açık yerlere tuvalete gitmemelerini, açık yerlere kireç dökülmesini söylüyor. Bunları bir kağıda yazıp caminin köy odasının kapısına asıyor. Atını atlayıp yaylaya gidiyor. İshallilerin yiyip içeceklerini onlara da anlatıyor. Yazıp ardıç ağacının böğrüne yapıştırıyor çam sakızıyla. İlçeye dönünce doktoru bulup ona yeniden ishalle ilgili önerileri resmi olarak yazdırıp mühürletiyor. Biraz ilaç alıp yeniden gidiyor hasta olan yerlere, köylere. Yeniden asıyor kağıtları camiye, köy odasına, ağaçlara. Duyuruyor köylülere, kadınlara ishal için ne yapacaklarını. İlaçları veriyor bebelere, çocuklara yettiği kadar. Sonra haber geliyor, çocukların ölmesi durdu diye. Canlanmaya başlayan köy. Şafak sökmeye yüz tutmuştu. Demokrasi yönetimi hızla gelişecek, çalışkan ve yetenekli olanlara tüm yollar açılacaktı. Olumlu işlere, bilimsel ilkelere, ülke gerçeklerine dayanmadan hile ve düzenle sahneye çıkıp tutunmak isteyenler gitgide azalacak, böyleleri için yollar darlaşacak, kapanacaktı. Zengin köy kaynağından taze güçler fışkırıyor, bunlar önemli işlere el koyuyordu. Dipnot İsmail Hakkı Tonguç, Canlandırılacak Köy, sayfa 652. Ona göre köy meselesi bazıların sandığı gibi mihaniki bir şekilde köy kalkınması değil, anlamlı ve bilinçli olarak köyün içten canlandırılmasıdır. Köylü insanı öylesine canlandırılmalı ve bilinçlendirilmeli ki onu hiçbir güç yalnız kendi hesabına ve insafsızca istismar edemesin. Türkiye'de bunun yolları artık kapanıyordu. Köyü canlandırmayı sağlayacak önlemlerin başında bu uğurda ter dökerek köyün içinde çalışacak elemanlar geliyordu artık. Bu olmadıkça para, araç, gereç hiçbir işe yaramazdı. Köy enstitülerinde ve köy okullarında gece gündüz demeden doğadan ve sosyal yaşamdan gelen engellere göğüs gererek uğraşanlar işte yeni eleman denen bu değeri yaratmak için çalıştılar. Onlardan köylerin ve ülkenin toptan kalkınması için geniş ölçüde yararlanma yolu bulamamak büyük bir beceriksizlik, bağışlanmaz bir tutum olurdu. Ülkeye hizmet için yetiştirilen yeni kuşakları bu görevlerinden alıkoymaya, işleyen kafaları durdurmaya, alın teriyle oluşturdukları kültür merkezlerinden yararlanmalarını engellemeye kalkmak haksızlıktı. Sayfa 652. Tonguç bir düzenlemeci ve örgütçüydü. Bu verim Türk halkının verimiydi. Onun yaptığı ve tarihsel kişiliği halkın gücünü keşfetmesi, eğitim yoluyla ortaya çıkarmayı başarmasıydı. Onları iyi tanımasıydı. Onu amacına vardıran dayanaklar sağlamdı. Kurtuluş Savaşı felsefesinden güç almıştı. Böyle bir atılım için halkın kendini harekete geçirme yöntemini Mustafa Kemal'in görüşlerinden, eğit bilimin çağdaş ilkelerinden damıtmıştı. Eğitim yoluyla köyü canlandırma davası kendi ilkelerini yaratmış, yurt çapında verime durmuştu. Köylerde açılan çeşitli eğitim kurumu, eğit bilimin sapladığı ilkelere uyularak açık ve kesin amaçlara hizmet eden nitelikleriyle halkı etkilemekteydi. Bu çalışmalarda iş eğitimi ve teknik beceri modern tarım eğitimi ağırlık merkeziydi. Köyün canlanmasıyla çevrenin değerleri yüze çıkarılmış, alın teri ve çalışmaya dayanarak yaşayan yurttaşın önemi anlaşılmıştı. Öğrenciler kendi işlerini kendi gören, kendini yöneten, enstitüdeki gibi iş içinde ve iş yoluyla öğrenen bu eğitim kurumlarında halkçı, cumhuriyetçi, demokrat, devrimci, laik yurttaşlar olarak yetişmeye başlamıştı. Bunları ders konusu olarak okutmak kolaydı ama bu anlamda davranış değişikliği yapmak kolay değildi. Köylerin bu anlamda canlanması bunun başarıldığının kanıtıydı. Canlanma başlamış, gün ağarmaya yüz tutmuştu. Ülke kısa sürede kesinlikle aydınlığa kavuşuyordu. Dipnot: İsmail Hakkı Tonguç, Canlandırılacak Köy, sayfa 652. Daha önce ölü toprağa serpilmiş gibi görünen küçük bir kıpırtı ve uygarlık belirtisi olmayan nice köye büyük bir canlılık geldiği görülüyordu. Sanki enstitülerin saçtığı ışıklar halay çekerek köylerin üstüne düşüyor, oraları aydınlatıyor gibiydi. Ak yapılı kırmızı kiremitli bahçesi tarım alanları olan okullar kendini göstermeye başlamıştı. Nerede bozkırın ortasında bir yeşillik varsa orada okul olduğu, enstitünün girdiği anlaşılıyordu. Uzaktan görünen ağaçlar, bağlar, bahçeler orada canlanmanın başladığının kanıtı oluyordu. Ülkenin her yanı o büyük seferberliğin utkusuyla ses veriyordu. Her bir köyün canlanma öyküsü ayrıydı. Artık koyunu, danayı yetiştirenlerin kendileri de et, süt yiyeceklerdi. Sebze ve meyve çeşitlerini çoğaltmışlar, ekeneklerini verimli kılmanın yolunu buluyorlardı. Doğayla kör dövüşü değil, bilinçle ve anlayarak, bilimin, tekniğin aklını kullanarak baş etme yolu ve yöntemini öğreniyorlardı. Enstitü çıkışlı öğretmenlerin gittiği köylerde ekim araçlarının onarımı, kimi marangozluk işleri için başka köye, kasabaya değil, okul işliğine ve öğretmene gidiyorlar ya da köyde bu tür işleri yapmaya başlayanlara başvuruluyordu. Gerek öğrenciler, gerek öğrenim çağı geçmiş birçok genç okul ve öğretmen yoluyla bu becerileri kazanmış, enstitü öğretmenlerin okulu birer iş okulu olmuştu. Tonguç birçok şeyi yeniden gözden geçirip yeniden planlar yapıyor, yeni bir geziye daha çıkıyordu. 5 yıl sonra beklenenin üstünde sonuç almak olasıydı. 5 yıl içinde en az 2500 eğitmen, 16 bin öğretmen daha yetişmiş olacak, köylerde çalışan eğitmen ve öğretmen sayısı 31.500'ü bulacaktı. 1.500.000 köy çocuğu eğitime, okula kavuşmuş olacaktı. Önceden çalışan öğretmenler de buna katılınca eğitim görmekte olan köy çocuğu sayısı 1.800.000'den az olmayacaktı. Bu okullarda eğitim gören öğrenci sayısının akışı, ilkokul üstü eğitim için kurumları zorlayacak, bu bünyeye uygun yeni düzenlemeler yapılacak ve eski eğitim kurumlarının da zorunlu olarak bünye değiştirmesine neden olacaktı. 5 yıl içinde en az 22 bini bulacak olan enstitü çıkışlı öğretmenlerin elinde 2 milyonu geçkin öğrenci, irili ufaklı 150 bine yakın bakımlı hayvan, 1 milyon 500 bin dönüme yakın bakımlı işlenmiş topraklar olacaktı. Dipnot: Köy Enstitüleri Defteri, Sayı 1, Sayfa 31. Okulların varlığı köyün yaşamına büyük bir canlılık getirmiş, ekim, dikim, bakım işleri öğrenciler aracılığıyla ve öğretmen örneğiyle evlere girmiş, alışkanlıkları edinilmeye başlanmıştı. Örneğin Cılavuz'da hayvancılık, Gölköy'de arıcılık, Arifiye'de balıkçılık çevreyi etkilemişti. 1946-1947 öğretim yılı başında köy enstitülerinden 5542 öğretmen, 8756 eğitmen, 521 sağlık memuru yetişmiş, bunlar köylere yayılmıştı. Sonradan daha çok öğrenci alınmaya başladığından enstitülerden her yıl yüzlerce öğretmen arı kovanından boşanırcasına köylere dağılıyordu. Böylece en geç 1956'da köyde eğitim %100'e ulaşmış olacak, bir daha geri adım atılmayacaktı. Cumhuriyetin yeni insanının çağdaş gelişmelerin ve teknolojinin beklentisine uygun olarak yetişmesi ülkeye kök salacaktı. Bugünkü eli kolu tutmaz, motordan makineden anlamaz insanlarımız, sürücülerimiz yerine kendi işini yapan, motorunu, arabasını doğru kullanmayı, onarımını bilen, evinin musluğunu onarabilen, elektrikten anlayan kişiler yetişmeye başlamıştı. Daha önemlisi, köy enstitülerindeki demokratik kültür ortamı köylere de giriyordu. Kimse kimseyi sömürmeyecek, sosyal adalet önde gelecekti. Kentlere düzensiz göç olamayacaktı. Yurttaşlarımız yurt dışına çekip gitmeyeceklerdi belki. Eğitim görmüş bilinçli insan kendi nüfusunu planlayacağından, nüfusumuz dengeli artacak, artan nüfus daha sağlıklı yetişecekti. Enstitü çıkışlı elemanların tavrı köylüyü etkiliyordu. Öğretmen onların dilekçelerini yazıyor, hak arama yöntemlerini öğretiyor, kendi aralarındaki anlaşmazlıkları düzeltmede uzlaşmacı yolu gösteriyordu. Onlar üstleri karşısına ezik çıkmıyordu. Bu davranışlarıyla Osmanlı'nın kapı kulu anlayışına son veriliyordu. Yeni öğretmenler enstitüde müdürü eleştirdikleri gibi denetçileriyle her konuda tartışabiliyorlar, kaymakamı eleştirebiliyorlardı. Onların köylere götürdüğü yeni davranışlardan biri de eğitim ve halk yönünden yaşamsal önemdeydi. Daha önce köylü okuyan çocuğunu kaybediyordu. Okuyanlar ana babalarına, köylerine yabancılaşıyordu çoğunlukla. Oysa enstitü çıkışlılar yabancılaşmak şöyle dursun, bilinçli okumuşlar olarak yalnız ana babalarının değil tüm köylünün sorununu görüyorlardı. Halkla birlikte yaşayan, birlikte çalışan, olumsuzlukların üstüne birlikte giden, birlikte değiştirmeye çalışan aydınlardı onlar. Cumhuriyet'in yeni öğretmenleri böyle yetişmişti. Köyün köylünün durumundan kaçmak yerine iyi bildikleri zor yaşam koşullarını birlikte değiştirme çalışması yapıyorlardı. Örneğin yıllar boyu pislikten balçıklaşmış köy çeşmesinin çevresini gönüllü birkaç köylüyü ve öğrencilerini yanlarına alarak temizleyip ağaçlar dikip bir park gibi düzenliyordu biri. Her köyün canlanma öyküsü başkaydı. Çifteler Köy Enstitüsü 1944 yılı çıkışlı Öztun'a kendi köyüne atanmıştı. 50 evli, 200 nüfuslu Kurtuluş Savaşı yıkığı bir öğrendi köyü. Daha öğrenciyken düşlemişti orayı bayındırlaştırmayı, köylüsünü teknolojinin modern yaşamıyla tanıştırmayı, halkın toplumsal ve ekonomik yaşamını yoluna koymayı. İşe okul çalışmalarından başladı. Halkla işbirliği yaparak çağ çocuklarını her yıl okula aldı. Devamları için titizlik gösterdi. Köy küçük olduğu için 5 sınıfı da kendi okutarak sürdürüyordu eğitim öğretimi. Plan programını ona göre yapıyordu. İşe başladığında köyde okuma yazma bilen 3 kişi vardı. Gece kurslarını açtı. Bir yandan çocukların eğitimden geçmesi, bir yandan erişkinlerin kurstan geçmesi sonucu köyde yaşlılar dahil 6 yaşın üstünde okur yazar olmayan kadın erkek kalmadı. İlkokulu bitirenlerin başka okullara gitmesine ön ayak oldu. Okulu ders araçlarıyla donattı. Halkın da yararlanacağı iyi bir kitaplık kurdu. Okul öncesi çocuklar için bir oda ayırarak orayı oyuncaklar ve benzeri araç gereçlerle donatıp o yaş çocuklarını da aldı okula. Bir yandan köyün okuma odasını geliştirip kitaplarını çoğalttı, günlük gazete gelmesini sağladı. İş derslerini köye yararlı olacak şekilde yaptı. Derslik dışına yerine göre program dışına çıkarak ağaç dikimi, arsız otları ayıklama, köyün imecelerine gitmeyi yönetti. Köylüyle işbirliği yaparak bir tek olmayan o topraklarda bağcılık denemesine girişti. Sonra tavukçuluk, meyvecilik, sebzecilik. Daha sonra çevreyi ağaçlandırdı köylülerle birlikte. Önce her ev 30 fidan dikti, sonra gelişti iş. 520 dekarlık toprağı koruluk yaptılar. Sokakların çevrenin temizlik işine el attı, beslenme işine ele aldı. Dokuma ve örgü işlerinin gelişmesini, üretimin değerlendirilmesini sağladı. Bu çalışmalar sonucunda köyün yaşamı değişmiş, dirliğe düzene kavuşmuştu. Bilgilenme ve okuma isteği artıyordu. Sağlık yönünden bilinçlenen halk okuldaki gibi evine bir sağlık dolabı edinmişti. Bu yaşam biçimi öğretmenin tutumu insan ilişkilerini etkilemiş, mahkemelik işlerde öğretmence uzlaşmaya bağlanınca mahkemeye giden kalmamıştı. Köyün gençleri müzik, spor, oyun gibi etkinliklerle ilgilenmeye başlamıştı. Dipnot, kuruluşun 50. yılında köy enstitüleri, sayfa 342, Mahmut Bakal'ın yazısı. Kimi öğretmenlerin kooperatif kurmada bilgi ve deneyimleri çok iyiydi. Onlar kooperatifleşme yöntemiyle köyün ürünlerini daha iyi değerlendirme yolunu bularak köylüleri şaşırttılar. Enstitülerde olduğu gibi köyün temel sorunlarını ele alarak çözümde onlara önderlik ettiler. İş içine girip köyün birçok işini onlarla birlikte yaptılar. Birlikte okulun ya da köyün suyunu getirdiler. Kuru tarımın yapılacağını bilmeyen köylüler, çiftçiler, öğretmen de bunun örneğini görünce kolları sıvadılar. Ancak köyler canlanmaya başlayınca bunu gerçekleştirme yolunu tutanların karşısına dikilenler oldu. Çeşitli yollarla işi engellemeye çalıştılar. Ülkeye candan bağlı olanların bunlardan korkmamaları, yılmamaları gerekirdi. Planlı çalışan bir toplum haline gelebilirsek önümüzdeki 5 yılda önemli değişimler olacaktı. Örneğin iş alanları daha çok motorlaşacak, yeni yetişen gençler toplumda önemli roller üstlenecek, düşüncelerini söylemeye, oylarını bilinçle kullanmaya başlayacaklardı. Dipnot İsmail Hakkı Tonguç canlandırılacak köy sayfa 653. Karşı koymalar aslında enstitüler kurulurken başlamıştı. Ama Tonguç onları yanıtlamayarak aynesi iştir kişinin demeyi seçerek değişimi görüp döneceklerini düşünüyordu. Bir bölümü geliyorlar, görüyorlar, davaya gönül vererek dönüyorlardı. Ama ötekiler hile ve düzenle sahneye çıkanlar gelmiyorlar, görmüyorlar, görüp görmezden geliyorlar, olumlu yönde kafa ve gönül yormuyorlardı. Kesim merkezi olarak enstitüler. Eğitim yoluyla köyü canlandırma davası yalnız bize özgü önemli sorunlardan biri değildir. Demokrasi ilkesine bağlanan her toplumun karşısına dikilen en çetin problemlerden biri budur. Demokrasinin gelişip tutunabilmesi için her şeyden önce eşit haklara sahip ve çağımız uygarlığının gereklerine göre çalışabilen, görevi her şeyin üstünde tutan demokrat yurttaşların varlığına bağlıdır. Dipnot İsmail Hakkı Tonguç canlandırılacak köy sayfa 632. Bir yandan köylerde eğitmenli, öğretmenli köy okulları, köy bölge okulları açılıp köylere öğretmen, sağlıkçı, ebe akını başlarken enstitüler öte yandan kendi gelişmesini sürdürüp sayısını arttırıyordu. Son olarak 1945'te Diyarbakır Dicle'de açılanla birlikte 20 enstitü kesimlerine giren köylerin kalkınma merkezleri olarak yurt çapında örgütlenmişti. Her enstitü kesimine giren illerin köylerine el atmıştı. Artık ülkede sahipsiz kalan ve sorumlusu olmayan köy yoktu. Enstitü müdürlerinin, milli eğitim müdürlerinin masasındaki kesim haritalarında işaretli, tarihli olmayan köy kalmamıştı. Kimi yapıldı yapılacak, öğretmen verildi verilecek, gelecek yıl verilecek diye ayrı ayrı işaretlenmişti köyler. Nerede ne yapılacağı plana bağlanmış il ilçe yönetimleriyle eş güdüm içinde hızla çalışılıyordu. Enstitü öğrencileri gidecekleri köyleri biliyorlar, öğrenciyken ilişki kuruyorlardı. Herkes bu yeni atılımın ayrımına varmış, başı sıkılınca enstitüye öğretmene koşmayı öğrenmişti. O yıllarda gerek milli eğitimde gerek öteki bakanlıklarda birçok önemli adım daha atılmıştı. Ne var ki bunların hiçbiri enstitüler gibi ülkeyi kapsayacak çapta ve sürekli olmamıştı. Türkiye'yi 4 eğitim bölgesine ayırarak 20 kesimde açılan enstitüler kendi kesimlerinde yaptıkları çalışmalarla köyleri canlandırmanın örgütlü ağını kurmuş, hızla işleyen birer kalkınma ve kültür merkezi durumuna gelmişti. 5 yıllık, 10 yıllık planı programı vardı. Büyük yetki ve sorumlulukları olan bu kurumlar yalnız köye eleman yetiştirmekle kalmayıp kesim köylerini canlandırmak için var gücüyle çalışıyor, onlara kendini her yönüyle açıyordu. Eğitmenli, öğretmenli okullar, yatılı yatısız köy bölge okulları, köye yarayışlı başka elemanlar, denetçiler ve köylüler enstitülerle sürekli ilişki ve etkileşim içindeydi. Böylesine sağlam bir örgütlenme ve yaygınlaşma ile köyleri canlandırmanın toplumsal değişmeyi ileride iz bırakacak boyutlarda etkilediği görülüyordu. Dipnot F. Kirby, Türkiye'de Köy Enstitüleri, sayfa 248. Köylerde yapılanlar en başta ekonomik canlanmaya yol açıyordu. Okulun ve öğretmenin gösterdiği örnek ve sağladığı olanakla halk modern tarıma ve tekniğe özenmeye, öğretmenin yaptığını yapmaya başlamıştı. Enstitü ya da köy okulu, bölge okulu onlara fidan, fide, tohumluk buğday, damızlık hayvan, araç gereç ve eleman vererek yardımcı oluyordu. Örneğin traktör, biçer, döver gibi araçlar köye girmemişse öğretmen bu araçları köylülerin ortak alması için gerekli öncülüğü yapıyordu. Ya da enstitüden yararlanmalarını sağlıyordu. Arıcılığı geliştirmek isteyen bir köye enstitü tarım öğretmeni 1-2 günlüğüne gidip oranın öğretmeniyle birlikte köylüye arıcılık semineri ve uygulaması yaptırıyordu. Köylerde kendini gösteren etkilerden biri de enstitülerde yaratılan yeni kültürün kabul görmesiydi. Onlar bu kültüre yabancı değildi. Köylüler müziği, folkloru, giyimi kuşamıyla, açık yürekli davranışlarıyla, çalışkanlığıyla enstitü kültürünü tutmuşlardı. Bu kültür köylü yaşamının sağlam iplikleri, renkleri de kullanılarak gelişen yeni bir yaşam biçimiydi. Kendi öz değerlerinin bir yerlerde bilimin ve eğitimin süzgecinden geçerek değişip çağdaşlaşarak geri dönmesi onları etkileyip biçimlendiriyordu. Unutulmaya yüz tutmuş türküleri enstitülerde ruhusu gibi kültür ve sanat adamlarının elinde, dilinde işlenerek unutulmuşluğun, yalnızlığın değil, uyanışın, dayanışmanın, imecenin müziği olarak onlara ulaşmıştı. Niksar'ın fidanları, Söğüt'ün erenleri, Burdur'un serenleri sanki öğrenciler gibi enstitülerde gelişip yetkinleşerek köyleri canlandırmanın türküsü olmuşlardı. Ayrıca bölgelerdeki halk sanatçıları, aşıkları, halk bilginleri enstitü çatısı altına alınarak onların birikiminden yararlanılıyor, verimlilikleri arttırılıyordu. Aşık Veysel gibi bir halk sanatçısının ürünleri bu yolla ülkenin her yanına dağılmış, Veysel kendisi de enstitülerden geçerek kültür ve sanat alanının içine dalmıştı. Bu ürünler köylere girerken bir yandan da çevrenin kültür adamları, halk bilginleri, becerikli ustaları enstitüde olduğu gibi köy okullarının, bölge okullarının, öğretmenlerin yardımına koşuyor, onlarla bütünleşiyor, kendi becerilerini daha çok geliştirme olanağı buluyordu. Öğretmenin okulda yaptığı eğlence, müsamere, tören ve benzeri toplantılara köylüler her zaman geliyor, çocuklarının yaptıklarından etkilenerek kendileri de yararlanıyor, kıvanç duyuyorlardı. Köylüler öğretmende gördükleri yeni tutum ve davranışları, çocuklara öğretilenleri, yaptırılan işleri benimseyip kendileri de katılıyordu birçok şeye. Bu değerlerin temel malzemesinin köylünün kültür birikiminden ayıklanarak elde edilmiş olması, onların anlamalarını, inanmalarını ve katılmalarını kolaylaştırıyordu. Devrimin, değişmenin, okumanın, eğitim görmenin ne anlama geldiğinin ayrımına varıyorlardı. Çünkü böylesi bir eğitim onları etkileyip canlandırıyor, yapılanlar gereksinmeleriyle çakışıyordu. Enstitüler ve enstitü çıkışlı elemanlar onların yabancısı değil, yakınlarıydı. Eğitim görmeleri onları yabancılaştırmamıştı. Bu elemanlar köylerde yaptıklarıyla, kendi yaşamlarıyla değişmenin örneğini vermişler, onları etkilemişlerdi. Verimsiz bir köyün okulunda kısa sürede ortaya çıkan canlanma, bağ, bahçe ve teknik çalışmalar onlara yalnızca örnek olmakla kalmıyor, yeni bir yaşam ortamı da sunuyordu. Bunları kendilerinin de yapmaması olası değildi. Kentlerden, kentlerin kenar semtlerinden köylere girmeye başlayan yoz kültürün yerine köylünün duygu ve düşünleriyle çakışan çağdaş sağlam bir kültürel etkiydi onlara giden. Köylerdeki başka bir kültürel gelişme kuşkusuz okur yazarlık konusundaki sıçramaydı. Tonguç'un en çok üstünde durduğu, köylerde bir an önce yerleşmesini istediği konuydu böyle bir okuryazarlık. Ona göre ilk öğretim gördükten sonra hayata atılan yüz binlerce kişinin okulda öğretilenleri unutmamaları, edindikleri okuryazarlığı kendilerine sürekli olarak yetiştirmede kullanmaları konusu el sürülmemiş bir sorundu o güne kadar. Halkı bol yayın araçları, radyo, gazete, kitap ve benzeri özel programlarla beslemek gerekiyordu. Değilse harcanan emekler verimli olmazdı. Köylerde açılan kurumların köylülere dil zenginliği kazandıracak yapıtları seçip okumaları, bunu alışkanlık haline getirmeleri, köyde eğitimi gerçekleştirme davasının ana sorunlarından biriydi. Dipnot E. Tonguç, Devrim Açısından Köy Enstitüleri ve Tonguç, sayfa 238. Enstitüler köye atadığı öğretmene öteki araçlarla birlikte kitap ve kitaplık da vererek bunun temelini atmıştı. Olumlu sonuçları alınmaya başlanmıştı. Özellikle okullarda öğrencilerin bu alışkanlıkları alması sağlanıyordu. Gerek öğretmenli gerek eğitmenli köy okullarından çıkan öğrencilerin okur yazarlığının gelişmiş olması bunun kanıtıydı. Enstitü yaşamının demokratik tutum ve anlayışı köy öğretmenleri ve enstitülerin köylerle sürekli iletişimi yoluyla köylere taşınmıştı. Enstitü çıkışlı öğretmenlerin ve enstitüden gelen yönetici öğretmen ve öğrencilerin başka bürokratlara ve devlet görevlilerine benzemeyen tutum ve davranışları onlara güven veriyordu. Devletin kendilerine gösterdiği yeni bir davranış da bu. Enstitüye gittiklerinde de aynı içtenlik ve demokrat tutumla karşılaşıyorlardı. Başta Yücel ve Tonguç'un enstitü müdürlerinin, müfettişlerin, çoğu vali ve kaymakamın yönetici olarak onlara gösterdiği babacan tutum ve davranışlar aralarında yıkılmaz bir köprü kurmaktaydı. Enstitülerin birbirinin yardımına koştuğu gibi köylülerin de yardımına koşması onların dayanışma ve ulusal duygularını pekiştiriyordu. Kurtuluş Savaşı'nda gösterdikleri özverinin karşılığını almaya başlamışlardı. Köylü enstitülü öğretmenlerin ast-üst ilişkilerinin üst makamlara karşı davranışının da ayrımına varmıştı. Yeni öğretmenler üstlerine saygı gösteriyor ama onlardan korkmuyordu. Enstitülü öğretmenlerin müfettişe, kaymakama karşı işini iyi yapan insanların rahatlığı içinde davrandıklarını, gerektiğinde devletin eksiklerini söyleyebildiklerini görüyorlardı. Köyler ve kasabalar onların yeni davranışlarının öyküleriyle çalkalanıyordu. Köylülere üst makamlarla ilişkide bilmediklerini öğretiyorlar, devletin vatandaşa karşı görevlerini açıklıyorlardı. Köyün dirliği yönünden birçok konuya el atarak onların uzlaşma içinde yaşamasını sağlıyorlardı. Tüm bu değişmeler ve etkiler sonucunda köylerde siyasal bilinç de oluşmaya başlıyordu. Tek parti dönemi olmasına karşın izlenen eğitim politikası ve bunu uygulamak için hazırlanan yasaların özünde demokratlaşmayı birlikte getirdiği bir gerçekti. enstitülerde büyük çapta uygulama alanı bulan demokratlaşmanın kısa sürede köy okullarında ve köylerde niceliksel ve niteliksel etkileri görülüyordu. Enstitü çıkışlı öğretmenler köylere kök saldıkça Atatürk'ün köylü efendimizdir sözlerinin anlamına uygun bir gelişme aşağı yukarı kendini göstermeye başlıyordu. Enstitü müdürleri her yılın 17 Nisan günleri radyodan kendi kesimleri içindeki köylerde neler yapıldığını ve yapılacak olanları dile getiriyordu. İşin güçlükleri olduğu ama yapılabildiği radyodan herkese duyuruluyordu. Köylülüğün yoksunlukları artık utanılacak bir durum olmaktan çıkmış, devletin üstünde durduğu, iyileştirmeye çalıştığı konular olmuştu. Ulus gazetesinin 17 Nisan günlü sayısında o yılın köylere hizmet veren en başarılı yönetici ve öğretmenlerinin listeleri çıkıyordu. Tonguç ve Yücel enstitü işleri ve köyde eğitim için sık sık Çankaya'da oluyordu. İnönü 18 Mayıs 1946 günlü Ulus gazetesine yayımlanan İlk Öğretimin Yeni Yılı başlıklı yazısında enstitülerin köylere verdiği hizmet nedeniyle sistemin kurucusu İlk Öğretim Genel Müdürü İsmail Hakkı Tonguç'a teşekkür ediyordu. Ülkeye tepeden inme bir demokrasi gelmeden önce eğer köyün eğitim davasına gösterilen özen hiç olmazsa 5 yıl kadar daha sürseydi köy enstitüleri ilk, orta ve yüksek öğretimiyle, tekniğe, tarıma, bilime, sanata ve kültüre yönelik programıyla bölgelerin daha da kökleşmiş birer kültür ve eğitim merkezi olacaklardı. Gerçek demokrasi bu merkezlerden fışkıracaktı.